Ayrım 4.
İkinci bölüm. Gelmek için ikinci bir hayata, bir gün dönmüş olsa ahiretten, her ruh açılıp da kainata, keyfince semada bulsa mesken. Yahya Kemal. Ne içli bir dua, ne içten bir ah, uyuyor serviler altında dergah. Kaç kere gönlünü dinledi bu yer, tek tük kandillerde yorgun alevler, titriyor gecenin sert rüzgarıyla. Gecenin sanki sönen yıldızlarıyla gölgeli dergahın dolmuş içine. Bir inilti, bir ses. Bu yalvarış ne? Nazım Hikmet. Adnan Bey bir kabus gırtlağını sıkmış gibi heyecanlı, açıkçası korkarak uyandı. Zifiri karanlık içindeydi. Bir ışık arıyordu. Bu ışık onu bütün dertlerinden kurtarabileceği tek çare gibi görünmüştü. Kalın perdeleri açtı. Balkon penceresini aralayıp serin bir hava ve ışık aradı. Çakırbeyli çiftliği sessizliğin içinde sakin tabiatıyla insanları koynuna davet eden cilveli bir kadın gibiydi. Bu cilve ışıklı gölgeli bir eylül gibi gözlerinin önünde uzanıp gidiyordu. Adnan Bey evin balkonunda bir süre bu davetkar manzarayı seyretti. Üşüdüğünü hissedince içeri girdi. Balkonun yanındaki koltuğa oturup dışarıyı seyretti. Gözleri kan çanağıydı. Yaşlar boşalmak için bütün hazırlığını yapmış, kirpiklerin ucunda birikmişti. Göz kapaklarını bir kere kapaması yeterli olacaktı. Adnan Bey inatçıydı. Ağladığını, hele hıçkırıklara boğularak kendinden geçercesine bir ıstırap içinde kıvrandığını, kimsenin görmesini, duymasını, bilmesini istemiyordu. Adnan Bey gecenin yarısında uykudan uyanıp, kendisini aydınlığın peşinde çalık çalığa koşturan kabusun tesirini bir türlü üzerinden atamıyordu. Yapayalnızlığın korkusuna kapılmıştı. Artık hakikaten kimsesiz kaldığına inanmıştı. Rüyasında sahip olduğu bütün imkan ve değerleri bir bir kaybettiğini görüyor ve elinden alınan bu değerlerin asla bir daha kazanılmayacak kadar uzaklara gittiğini hissediyordu. Gün ışıyıncaya kadar balkon penceresinin önünden ayrılmadı. Güneş Çakırbeyli'nin üzerine ağır ağır uzanıyordu. Bir hantal efenin dağdan inişi gibi yavaş ve yorgundu. Bu yorgun gün ışığını seyretti. İçinde gecenin bütün sıkıntılarını üstünden atabileceği bir aydınlığın hasreti vardı. Bu hasret yıllardır endişesini hissettiği ağır sonuca yakın olduğunu hatırlatıyordu. Bu küçük teselli haberi istediği sıcak ve samimi sükuneti geri getirebilirdi. Gözlerini kapattı. Kabus yeniden başladı. Etrafında bir zifiri karanlık belirdi. Fıtnat Hanım da verimin pençesindeydi. Annesi gibi, babası gibi. Melike gibi bütün sevdiklerini yok eden bu amansız felaket, şimdi en sevdiği insanı pençesine almıştı. Gözlerini açtı. Çakırbeyli güneş altında pırıl pırıldı. İçinde zifiri gecenin acısı vardı. Agah Kemal Bey, yorgun olduğu gerekçesiyle Şefik Esat Bey'in teklifini reddetti. Eski dostlarından, ailesinden aldığı mektuplardan söz ediyor, evde kalıp cevap yazacağım diyordu. Pek metelik vermediği dostlarını nedense meraktan kurtarmak telaşına kapılmış gibi görüntüsündeydi. Şefik Esat kestirip attı. Zannederim insan içine çıkmaktan korkuyoruz. Agah Kemal Bey ummadığı ikaz karşısında rahatsız oldu. Bu ikaz öyle sineye çekilecek cinsten değildi. Mutlaka ya sert bir cevapla ikazın sahibini azarlamalı ya da davet edildiği mecliste sahip olduğu kabiliyeti ve malumatı sergileyerek çevrede merak edilen etkinliği sağlamalıydı. Şefik Esat Bey, Agah Kemal'in bu tercihlerine fırsat vermeden niyetini açıkladı. Dostunu İstanbul'un edebiyat mühitleriyle tanıştırmak, 10 yıl Paris'te siyaset ve tarih derinliği kazanmış bu üsküplüğü layık olduğu yere oturtmak istiyordu. Hele Fransız şiirindeki bilgi ve tecrübesi İstanbul şair ve ediplerine parmak ısırtabilirdi. Geldiğinden beri ya buradasın ya Şevket'in yalısında. İstanbul divan yolu ile Kandilli'den ibaret değildir. Agah Kemal Bey hayatının tamamını bu iki zengin evinde geçirmekten sıkılmış değildi. Aksine kendisine gösteren itibardan memnundu. Çevresinde toplananlar hoşlandığı türden insanlardı. Onlarla birlikte olmaktan mutluydu. Güzel ve genç İstanbul kadınlarının Fransız hayranlığı içinde dinlemek istedikleri şiirleri okumak hoşuna gidiyordu. Şefik Esat Bey bu sohbetlerden bir şey çıkmayacağını fark etmiş ve yeni bir sohbet ahengi yaratılmasını gerektiğini düşünmüştü. Bu fırsat Agah Kemal'in ayak ucundaydı. Küçük bir hareket o tıknaz gövdeyi bir edebiyat ve şiir cennetinin kapısına getirecekti. Sesine biraz daha emredici mana kazandırmaya çalıştı. Hazırlan azizim. Fırsat kapıdayken bu tembelliğe müsaade etmem. Agah Kemal Bey kendisine hatırlatılmak istenen tembellikten çok, iki kapı arasında gidip gelen bir parazit muamelesi yapılmasından rahatsız oldu. Şefik Esat'ın divan yolundaki konağı ile Kıbrıslı Şevket'in Kandilli'deki yalısı gerçekten Agah Kemal Bey'in mutlu olduğu iki edebiyat ve iltifat sığınağıydı. Aradığı huzuru buralarda buluyor, çevresindeki genç ve yetenekli Türk şair ve edebiyatçılarıyla sohbet ederek özlediği zevki tadıyordu. Biraz da vicdan muhasebesi yapmaya başladı. Gerçi bu hayat tarzı ekmek elden su gölden mutluluğu veriyordu ama nereye kadar devam edebilirdi? Kimsenin kendisinden hesap sorduğu yoktu. Yediği önüne, yemediği ardına konulmuştu. Herkes Agah Kemal Bey'in sevdiği ve istediği yemekleri hazırlıyor, içkiler, tatlılar, meyveler, sabahları uzanan sohbet sofraları kuruyorlardı. Agah Kemal Bey bu iltifatlı zengin sofralarından şikayetçi değildi. Üstad hoşlanıyor gerekçesiyle Fransız şarapları sofradan eksik edilmiyordu. Hele Şefik Esat'ın sofrası istediği bütün lezzetleri sunan bir saltanat mutfağıydı. Geldiği ilk gün kendisini evladı gibi kucaklayıp ailenin en itibarlı misafir odasını veren Şefik Esat'ın annesinin ilgi ve şefkatini hiç unutmuyordu. Bu ikramın eğer bir şükran duygusu varsa bu duygu şimdi Şefik Esat'a gösterilmeliydi. Sözleri ağır olsa bile bu ikazı anlayışla karşılamalı ve hiç itiraz etmeden bu akşamki toplantıya katılmalıydı. Tam havaya uygun bir cevap vermek üzereydi ki Şefik Esat can alıcı hükmünü ortaya koydu. Bu akşamdan itibaren artık Agah Kemal tarihe karışır. Agah Kemal Bey Paris'e gidince Ahmet Agah ismini bırakmış, mektuplarını, şiirlerini, hatta resmi yazışmalarını bile Agah Kemal adıyla imzalamıştı. İstanbul'a dönünce isminin daha etkili ve akılda kalıcı bir lezzetle hatırlanmasını istiyordu. Şefik Esat'la tartışmış, eski dostunu yeni isminin akılda kalıcı ahengine ikna etmişti. Dostlarını nazik bir lisanla uyarmış, bundan böyle kendisine Agah Kemal yerine Yahya Kemal demelerini istemişti. Şefik Esat'ın tarihe karışacak dediği Agah Kemal, geride kalmış 10 yıl boyunca iddialı şairin edebi ve medeni hüviyetiydi. Şefik Esat'ın ısrarı boşuna değildi. Bu gece İstanbul'un itibarlı edebiyatçılarını bir araya getirmiş ve Yahya Kemal ile tanışmalarını sağlamıştı. Ayrıca bir küçük hatırlatmada bulunuyordu. Yakup Kadri'ye iyi bak. İyi bak diyorum. Dikkat et. Demiyorum. Başlangıçta soğuk adamdır. Severse iyi sever. Güvenirse iyi dost olur. Sevdiği, güvendiği adama da iyi bakar. Sonra ekledi. Refik Halit'e dikkat et. Müstehzi ve kurnazdır. Bu toplantının niçin tertip edildiğini kimse bilmiyordu. Şefik Esat'ın ricasıyla Kıbrıslı Şevket, yalısında bir akşam yemeği düzenlemiş ve Yahya Kemal Bey'in İstanbul edebi muhitlerine takdim edilmesi için fırsat hazırlamıştı. Kıbrıslı Şevket bu işlerin tecrübelisiydi ve ne zaman nerede, kimi nasıl, kimlere takdim edeceğini iyi biliyordu. Bu gecenin artık İstanbul mühitlerinde uzun süre konuşulacağından emindi. Kıbrıslı Şevket yeniden takdim etti. Sizi daha önce tünelde tanıştırmıştım. Şimdi tekrarlıyorum. Yahya Kemal Bey ve Yakup Kadri Bey. Kıbrıslı Şevket, Yahya Kemal'in yurda döndüğü ilk günlerde tünelde Yakup Kadri ile karşılaşmış ve yanındaki genç adamı tanıştırmıştı. Yakup, öp bakalım büyük edebiyat üstadının elini. Adını söylemek lüzumunu bile duymadan Yahya Kemal Bey'in koluna girerek uzaklaşmıştı. Yakup Kadri karşısında duran adamın ilk karşılaştığında edindiği izlenimlerden hiçbir fark taşımadığını gördü. Bu adamın manzarasında 10 yılını Quartier Latin'de geçirmiş bir şair tarifinden iz yoktu. Burun deliklerinin bittiği yerden başlayıp adeta bir şelale bereketiyle etli dudaklarının üzerine düşmüşçesine büyümüş bıyıklarını çekiştirip duruyordu. Tombul vücudu karpuz kadar iri ve yuvarlak başının tam ortasına adeta tutkalla yapıştırılmış takka görüntüsündeki kumral saçlarıyla kuartiyer Latin bohemlerinden çok Halep'ten, Şam'dan gelmiş bir taşralı tüccar manzarası taşıyordu. Bu şarklı adamın dilinden İttihat Terakki'nin ya da Hürriyet ve İtilaf'ın siyaset dedikodularını dinlemek Yakup Kadri'nin sabrını taşırmış ve erken kalkmak istediğini söylemişti. Bu tombul taşralının dağarcığında Fransız şiirinin imrenilecek tek mısrağını bulmanın imkansızlığına inanmıştı. Sesinde titreyen bir heyecan, sözlerinde kendini tekrar eden çaresiz siyaset ihtimallerinin tartışması vardı. Sofradaki genç hanımların bu yeni gelmiş Paris şöhretli şairin etrafında dönmelerine anlam veremiyordu. Fikir ve edebiyat bahislerinden çok taşra ticaretinin kurnazlıklarını sorsalar belki daha ikna edici cevap alabileceklerine inanıyordu. Birden Yahya Kemal'in genç hanımların ısrarını kıramayarak ayağa kalktığını gördü. Üsküp lehçesinin kendine has seslerini bırakarak Hugo'dan, Baudelaire'den, Verlaine'den şiirler okumaya başladı. Sanki Paris'i İstanbul şairlerinin, ediplerinin ayağına getirmişti. Siyaset tartışırken ittihatçı hayranı gibi merkezi umumiye iltifat yağdıran adam gitmiş, yerine Osmanlı dilinin mihir kelam dediği hoş sohbet bir İstanbul efendisi gelmişti. Yahya Kemal açıldıkça açılıyordu. Coşkun bir ahenk serinin dalgalarıyla dinleyenlerin ruhunu taşıracak noktayı aşmıştı. Fransız şiirinden divan devlerinin kasidelerine, gazellerine geçti. Yakup Kadri şaşkınlık içindeydi. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir hafıza, bu nasıl bir şiir ve edebiyat okyanusu? Hayretiyle büyülenmişti. Yahya Kemal'i arzuyla dinliyordu. Şiirleri hiçbir kelimesini unutmadan, mısraların, beyitlerin manasına ve musikisine uygun olarak ezbere okuyordu. Şimdi sıra Fuzuli'ye, Baki'ye, Nedim'e gelmişti. 500 yıllık şiirin bileşkesini bir tarih ve edebiyat imbiğinden damıtarak dinleyenlere sunan bu adamı dinlemek, Yakup Kadri'nin yıllardır hasret kaldığı şeydi. Yahya Kemal, Baki'nin muhteşem Süleyman Mersiyesini okurken mistik dünyanın değerleriyle büyülüyor, Nedim'in şiirlerine geçerek sadabat akşamlarının lezzetini veriyordu. Sonra kendi şiirlerinden örnekler okumaya başladı. Yakup Kadri tamamen şaşkındı. Karşısında sanki Lale Devri'nden çıkıp gelmiş bir İstanbul şairi vardı. Neredeyse kendini Nedim'le sohbet edecek kadar yakınında hissediyordu. Yahya Kemal'in şiirlerinden Nedim'i hayal ettiren bir hatıra hissi duydu. Bu iddialı şiir akşamında Yahya Kemal yorulmak bilmeyen bir heyecanla çevreyi etkisi altına almıştı. Dinleyenlerde yeni bir sohbet iştahı uyandırarak işi tadında bırakmak istedi. Yakup Kadri'nin yanına oturdu. Bıraktığı tesirin farkındaydı. Tesirinin her fırsatta bir iltifat gibi hatırlanmasından mutluydu. Söylenecekleri aktarıp izin almak isteyen kararlılık içindeydi. Yakışıksız bir manzarada karşılaştık sizinle. Şevket'in densizliğini bilirsiniz. Yahut benim talihsizliğim. Eğilip kulağına fısıldadı. Birbirimizi yakından tanımalıyız. İkimiz de fırsat yaratmak için gayret etmeliyiz. Yakup Kadri eline geçen fırsatı iyi kullanmak istiyordu. Elini öp dedikleri adama istediği sıfatla hitap ederek gönlünü almak istedi. Üstad, ben dar bir zümrenin ezberi için yazılmış klasik şiiri değil, halkın idraki için yazılmış lirik ve mistik şiirleri severim. Gazellerden, kasidelerden çok, manilerden, koşmalardan hoşlanırım. Yahya Kemal Bey saatlere varan şiir ziyafetin arkasından Yakup Kadri'nin sanki bu fırtına hiç esmemiş gibi davranmasına şaşırmıştı. Bir başka bahsin açılmasını düşündü. Etkisini artırmak için biraz yüklenmenin faydalı olacağına inanıyordu. Bizim tasavvuf edebiyatımızda Eflatun'u görürsünüz. Bu tesir divan şiirinin rubailerinde bile çok sınırlıdır. Ama Karacaoğlan'ın, Gevheri'nin lirik, Köroğlu'nun epik şiirlerine bakınız. Aradığınız lezzeti ancak bunlarda bulabilirsiniz.